Ayrım 32.
Ve yataklığın demirine dayanarak, gözleri Adnan Bey'in gözlerinden kaçınarak başladı. O hepsini biliyordu. Kaç geceler soğuklarda, yağmurların altında, karanlık köşelerde gizlenerek, sofanın şeynişinde saatlerle onları bekleyerek yorulmaz bir meraklı gözetlemeyle izlemişti. Söylemeye, kendisini kemiren bu sırrı haber vermeye güç bulamamıştı. Beşir anlatırken bitkin dağınık bir halde, bütün gördüklerini bildiklerini böyle dökerken, ikide bir de, size neden haber vermedim, diyor, sonra bu sorusuna karşılık vermeyerek, haberiniz olsaydı belki böyle olmazdı, görüşüyle Adnan Bey'in yüzüne bakıyordu. Adnan Bey sapsarı, hiç kımıldamaksızın, tek bir söz söylemeyerek, kulaklarının içinde, işittiklerini bir kargaşalık bunalımıyla boğan uğultularla, gözlerini Beşir'den ayırmayarak dinliyordu. Beşir bugün adadan dönüşünü anlatıyordu. Bülent Bey geldi, Behlül Bey İstanbul'a indi, diyordu. Sonra bildiklerini burada bir öğreniş arası açarak son olaya atlıyordu. O bugün bir şey, bir büyük olayı bekliyordu. Bu olayı odasında yarı giyinmiş, yatağının kenarında vaat edilmiş bir şey beklercesine beklemişti. Beşir bitirdikten sonra bütün güçleri birden sönerek oraya Nihal'in yatağının kenarına çöktü ve iki eliyle yüzünü kapayarak hüngür hüngür ağlamaya başladı. Adnan Bey başının üstünde bir dünya parçalanmışçasına ezilmiş gibi hala gözlerini Beşir'den ayırmayarak duruyordu. Sonra birden taşan çılgın bir öfke köpürmesiyle bir şeyler kırmak, bir şeyler öldürmek isteyen bir taşmayla kalktı. Ne yapacağını bilmiyordu. Odanın içinde dönüyordu. Bihter, Bihter. Ona Bihter gerekti. Kollarından tutacak, Bihter'i kıracaktı. Aralık kapısına koştu. Bihter bu hiç beklenmeyen olaydan sonra kollarında Nihal'i çıkaran kocasını izlemeyerek orada hiç kımıldamaksızın donmuşçasına kalmıştı. Şaşkın gözlerle çevresine bakarak kendisini oradan ayıracak bir başka olayı bekliyordu. İşte şimdi bütün tasarlanılan sonuçlardan başka bir sonucun karşısındaydı. O kağıt Nihal'e her şeyi haber verecek olan o iki satır onun elindeydi. Sonra yavaşça merdivenlerden inerek burada onları işitmiş, hepsini öğrenmişti. Kuşkusuz şimdi babasına söylüyordu. Babasının boynuna sarılarak hışkırıklar içinde, ''Baba, sizin bana koca yapmak istediğiniz adam Bihter'in aşıkıymış.'' diyecekti. O zaman Adnan Bey çıldıracak, kendisini onların hepsini kollarından tutarak atacaktı. Kocasına gidip o gerçeği itiraf etmek için kendisinde güç bulan bu kadın, gerçeğin böylelikle meydana çıkmış olmasına karşı titriyordu. Demek buradan böyle kirli bir kötü kadın aşağılanmasıyla atılacaktı. Ve iki gün içinde bu olay bütün halka yayılacak, bu ülkenin havasında, yanında yöresinde gülmeler serperek çalkalanacaktı. O zaman Bihter için Firdevs Hanım'ın hayatı başlayacaktı. Öteden beri kendisine gülümseyerek bakmak için yetki bulan gözler açılacak, sarı yalının şeynişine mektuplar atılacak ve... Bütün vücudundan buzlar akıtan bir ürpertiyle titriyordu. Ve bunları kabul etmek gerekecekti. Bunları geri çeviremeyecekti. Hangi yetkiyle? Firdevs Hanım'ın kızı değil miydi? Kocasının evinden kovulmamış mıydı? Bu aşağılanmış yaşama boynuna dolanmış bir zincirdi ki onu boğuluncaya kadar sürüklemek gerekiyordu. Kollarını uzatarak boğazını sıkmak üzere uzanan bu zinciri atmak istedi. Her şeye, her şeye üstelik ölüme katlanacaktı. Yalnız buna değil. Merdivenlerden birisi iniyordu. Titredi. Belki kocasıydı. Hayır, bu Behlül'dü ve onun karşısında durdu. Ona perişan, delirmiş gözlerle bakıyordu. Birden boğuk bir sesle, ''Ben gidiyorum.'' dedi. Behlül tehlikeyi ancak Nihal odasından çıkarıldıktan sonra sezinledi. Bu olayla her şeyin meydana çıkacağını ancak o zaman anlayarak birden karar vermişti. Buradan kaçmak. Bihter kilitlenmiş dişlerin arasından, ''Alçak.'' dedi. Behlül ona yaklaştı, gözlerini gözlerine sokarak, ''Niçin?'' ''Siz, yalnız siz sebepsiniz.'' diyordu. ''Her şeyin pek güzel bitmesi mümkünken...'' Tamamlayamadı. Bihter bir adım geri atmıştı. Behlül'ün yüzüne bir şey düştü. Bu o kadar ansızındı ki Behlül birden anlamadı. Sonra bir atılışta bu kadının üstüne atılmak, onun kollarını kırmak isteğiyle çıldırdı. Ama hemen elde ettiği bir soğukkanlılıkla geri döndü ve odasına uğramaya gerek görmeyerek Bihter'e son bir kudurmuş bakışla merdivenlerden atıldı. İşte o da gidiyordu. Bihter ne yapacaktı? Beşir'in koridordan çıktığını, merdivenleri yavaş yavaş tırmandığını gördü. Öyle sandı ki gerçekten derin ve vahşi bir lezzetle kendisine bakıyor. Artık herkes de bu bakışı bulacaktı. Üstelik annesinde, üstelik kız kardeşinde, üstelik eniştesinde. Özellikle bu her vakit onun gözlerini indirmek zorunda bırakan gözlerinde bu bakış ne çirkin anlamlar kazanacaktı. Yaşamak. Böyle bu bakışların altında yaşamak. Lakin niçin yaşayacaktı? O zaman ölümü düşündü. Evet, ölecekti. Birden aklına bir şey geldi. Kocasının odasında, Karola'nın yanında küçük dolabın çekmecesinde sedef kaplı kabzasıyla bir zarif oyuncağa benzeyen bir şey vardı ki onun küçücük ağzını şuraya, işte yüreğinin elemli bir yarayla sızlayan şu noktasına koysa ve ancak bir saniyelik bir güç harcayarak, yalnız küçücük bir basışla dokunsa her şey, her şey bitecekti. Ve o zaman yaşayan aşağılık bir yaratık için esirgenen acıma bir ölü için esirgenmeyecekti. Bu düşünce ona bütün güçlerini yeniden kazandırmış oldu. Yürüdü, merdiveni çıktı. Sofada, köşede Firdevs Hanım'ın çevresinde eniştesiyle Peyker'i gördü. Onu görünce başlarını kaldırarak baktılar, duraklamadan geçti. Koridorun önünde Emma halının üstüne oturmuş Feridun'a kibritlerle bir oyun yapıyordu. Çocuk kollarını uzatarak ''Teyze!'' dedi. Kenarda Şahise ile Nesrin duvara dayanmış konuşuyorlardı. O geçerken durumlarını değiştirmediler. Arkasından kendisini gülen gözlerle izliyor sandı. Nihal'in odasının önünde bir an için duraklar gibi oldu. Ya buraya girerse? Belki daha hiçbir şey meydana çıkmamıştı. O anda bu ikiyüzlülük düşüncesine karşı bir iğrenme duydu. Artık ikiyüzlülük yetişmemiş miydi? İki adım daha attı ve kocasının odasına girdi. Küçük dolaba koştu, çekmecesine çekti. İşte oradaydı. Aldı ve onu eline alırken düşündü ki belki şimdi kocası da gelecek, onu arayacaktı. Bu pek mümkündü. Lakin madem ki ortada öldürülecek bir suçlu var, bunu düşünürken vahşi bir gülümseyişle gülüyordu. Bu görevi o kendisi yerine getirecekti. Odasına girerek aralık kapısını sürmeledi. Kaç kezler kocasının haklarına karşı böyle kapanan bu kapı, işte sonunda onun öç hakkına karşı da kapanıyordu. Kendisini odasında elinde o zarif bir oyuncağa benzeyen şeyle yapayalnız karanlıkta bulunca titredi. Bütün güçleri birden söndü. Gerçekten bunu yapacak mıydı? Böyle genç, güzel, daha yaşamaya vakit bulamaksızın. İlk önce mumunu yakmak istedi. Herhalde karanlıkta ölmeyecekti. Kendisini bir kez daha görmeksizin ölmek. Demek öldükten sonra her şey bitecekti. O da, kendisi de bitecekti. Artık bir daha yaşamamak üzere. Karanlık, bitmez tükenmez bir karanlık içinde sonsuzluğa değin bir gölge olacaktı. Elinde silahı bırakmayarak sol eliyle kibrit kutusunu arıyordu. Birden aralık kapısının bir dakika önce sürmelenen bu kapının gıcırdadığını, birisinin onu açmak istediğini işitti ve birden dizlerini gevşeten bir kesiklikle bulunduğu yerde duramayarak gözleri karanlıkta, hala gittikçe şiddet kazanan bir gıcırtıyla sarsılan kapıya bakıyor ve elindeki sedef kaplı kabzayı sıkıyordu. Bu kapı karanlıkta kudurmuş bir öc alma hırsıyla gıcırdayan yırtıcı bir ağızdı ki ona vahşi bir gülüşle sırıtan dişlerini gösteriyor gibiydi. Gözleri oraya dikilmiş, beyni dolmuş, titriyordu. Bu bir korkunç düş müydü? Sonra bir saniye içinde bütün gerçek yüzünde hızlı tablolarda dönerek ortaya çıkıyordu. Ve o zaman gittikçe kilitlenen parmaklarının arasında sedef kabzayı daha fazla sıkıyordu. O kadar ki avucunun acıdığını duyuyordu. Bunu niçin sıkıyordu? Bu uğursuz şeyi niçin kaldırıp o dişleri gıcırdayan korkunç ağzının içine atmıyordu? Onu gerçekten kendisini öldürmek amacıyla mı gidip almıştı? Şimdi o eline yapışmış, dişleriyle oraya kilitlenmiş bir canavardı. Onu silkip atamıyordu. Şimdi o bu canavarın mahkumuydu. Sanki kendi iradesinin dışında bir güçle bu küçük zarif oyuncağın siyah ağzı kıvrılıveriyor, ona çevrilmek istiyordu. Ve artık kapı sarsılıyordu. Örtülü, korkunç fırtınalar saklayan bulutlar altında bir sesle kocası ona ''Açınız diyorum, lakin neden açmıyorsunuz?'' diyordu. Demek o ne bu kapıyı açmaya, ne bu sese karşılık vermeye, ne bu adamın karşısına çıkmaya güç bulamıyordu. Demek öyle aşağılanmış, sefil ve horlanmış halde titriyordu. Üstelik kaçamayarak, üstelik yalan söylemeyerek, üstelik sizi aldatıyorlar demeye güç bulamayarak. Ve elinde hep o küçük zarif oyuncağın siyah ağzı kıvrılıyor, kıvrılıyor, ona çevrilmek, karanlıkta onu bulmak istiyordu. Şimdi o ses sarsılan kapısının arasından sanki yalvararak "Bihter!" diyordu. "Açınız rica ederim. Anlamıyor musunuz? Rica ediyorum." O karanlıkta bir adım atmıştı. dişlerini sıkıyordu. Ve odanın yığın yığın karanlıklarına gülen sinirli geniş bir gülüşle sanki yüzü yırtılıyordu. Birden titreyen dizlerine bir şey, bir alçak sandalye dokundu. Ayaklarının önünde onu yürümekten engelleyen bir duvar yükseldi. Oh, açamayacaktı. O odanın karşısına çıkamayacaktı ve elinde hep o küçük zarif oyuncağın siyah ağzı kıvrılıyor, kıvrılıyor, ona çevrilmek, karanlıkta onu bulmak istiyor ve inandırıcı bir sesle "Evet, güzel, genç, nefis kadın, senin için yapılacak yalnız bu var," diyordu. Kendisini aldatmak isteyen bu hain şeyi silkip atacaktı. Ölmeyecekti. Bu güzel, genç, nefis kadın yaşayacaktı. Sonra birden artık kırılmaya hazır çatırdayan kapının karşısında bileğinin direnişine bir dermansızlık geldi. Sanki onu bir güç büktü, yendi. Sonunda o siyah ağzı kıvrıldı. Bir yılan hainliğiyle karanlıkta o çok acı aşk yarasıyla sızlayan noktayı buldu. Nihal ancak 3 gün odasında hasta kalmıştı. Ama 3 aydan beri iyileşme dönemi hala sürüyordu. Hekimler babasına "Burada kalmayınız, kızınıza adanın en bol güneşleri, sık camları altında uzun gezintiler yaptırınız," demişlerdi. Ve 3 aydan beri adada yaşlı halının tek atlı arabasında sabah akşam baba kıza rastlanıyordu. Biri daha yaşlılanmış, öteki daha çocuklaşmış gibiydiler. Onların pek az konuşarak ama birbirine pek çok sokularak arabada yan yana bir duruşları, çamlıkta biri ötekinin koluna asılarak bir yürüyüşleri vardı ki onlara birbirinden iyileşme bulan iki hasta haline verirdi. Baba ile kız arasında ne Behlül'e ne Bihter'e ilişkin bir küçük söz edilmemişti. O uğursuz anıdan kaçıyorlardı. Geçmişten son yılları unutmuş gibiydiler. Gelecek için seyrek dakikalarda bir iki sözle hülya kuruyorlardı. Adnan Bey, yaşlı mürebbiyeye uzun bir mektup yazmış ve ondan kısa bir karşılık almıştı. Mademoiselle de Corton kış başlangıcında gelecekti. Şakir Hanım'la kocası Cemile'lerin gelin gittikten sonra artık o iki taze güvercini yuvalarında rahat bırakarak hayatlarının son yıllarını yarıda tamamlayacaklardı. Bülent okulda geceleri kalmayacaktı. Gene bahçede uzun koşuşlar olacak, o küçük mutfağa parlak takımlar arasında kitaplarda bulunmuş yemek tarifeleriyle tatlılar yapılacaktı. Hayat gene onlar için sonsuzluğa değin bir bayram olacaktı. Madem ki artık baba kızına, kız babasına dönmüşlerdi. Yalnız Beşir eksikti. Nihal, "Oh, zavallı Beşir," der, sonra bu acıklı anıda durmak istemeyerek eklerdi. "Değil mi baba? Ne kadar güleceğiz? Hani ya önceleri nasıl gülerdik?" Ve mutlu zamanının mutlu kahkahalarından birini bulmaya çalışarak, kesik, kuru içinde bir acılık hışkırığı ağlayan bir kahkahayla kollarını babasının boynuna dolar, dudaklarını uzatır, ta çenesinin altından o kılsız noktadan öperdi. Ağustos sonunun bir akşamıydı. Baba kız gene gezintilerine çıkmışlardı. Artık döneceklerdi. Birden Nihal terbiyelerini babasının elinden aldı. "Rica ederim, biraz daha baba," dedi. Sonra babasına donuk beyaz bir yüz gibi parlayan ayı göstererek ekledi. "Bakınız, bize fener çekiyorlar." Bunu söylerken dudaklarında bir gülümseme vardı. Sonra bu gülümseme elemli bir iç kırıklığı anlamıyla dudaklarının üstünde kaldı. Başı biraz öne eğik, gözleri süzgün, artık esmerleşen yolun üstünde bir anın uçan hayalini izleyerek daldı. İşte onlar, mutlu nişanlılar, tek atlı arabalarının hafif gezintisiyle uçarak, mutlu, yürekleri aşklarıyla dolu, başlarının üstünde sevişenler için çekilen bir fenerle koşuyorlar, koşuyorlardı. Nihal kamçısıyla atın karnını okşayarak bu belirsiz mutluluk hayaline yetişmek, kendisinden kaçan bu şeyi yakalamak istiyordu. Sonra birdenbire silkinerek artık umudunu yitirmişçesine durdu. "Burada biraz inelim mi?" dedi. Onunla birlikte burada yarım saatlik bir dalınç içinde neler duymuştu. Gene deniz uzak bir hışıltı ile gizli ezgiler söylüyor, gene ay beyaz ışıklarıyla ortalığa baygın bir gelip genişleme gülücüğü yayıyordu. Ama Nihal düşünmemek için, görmemek için yüreğinde acı bir düğümle babasının koluna giriyor, onun omzuna başını koyuyor ve kendi kendisine "Artık hep böyle," diyordu. Evet, hep böyle ve bununla mutlu olacağına yemin ediyordu. Gözlerini kapayarak o mutluluk anısını aziz değerli bir önün anısı gibi ta yüreğinin derinliklerine gömecek ve babasının koluna asılarak başını omzuna koyarak mutlu olmak için çalışacaktı. Bunu düşünürken babasını yavaş yavaş çekerek götürüyordu. Çekti, çekti. Bir de çamlığa, o yeşil sevda yuvasına, o bir zümrüdün içinde oyulmuş düşe dönmek istiyordu. Sonra çamlığın ta kenarında durdu. İlerlemekten onu sanki engelleyen bir el vardı. Orada durarak bakıyordu. Belki onlar içerideydiler. Umutlu nişanlılar. Behlül ile Nihal. Acı bir gülümseyişi dudakları titriyordu. Birden bunu düşünmemek için benliğini zorladı. Kafasından geçen her şeyin babasını hüzünlendirmesinden korkuyordu. Artık bundan sonra hayatını babasına borçlu değil miydi? Yalnız ona. Şimdi bu baba kız yaşamak için birbirine bağlı muhtaçtılar. Bunu yinelerken kafasından bir şimşek hızıyla bir korku geçiyordu. Ya ikisinden biri yalnız kalırsa? Sonra bu korkudan kaçmak için babasını çekiyor, artık kaçalım diyordu. Ve gözlerini kapayarak yürekten bir duayla o korkuya karşılık veriyordu. Birlikte, hep birlikte, yaşarken de ölürken. Kitabın sonu. 21 Haziran 1999.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. Körler Bölümü @ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25